Ayrım 15, sayfa 275. Sonuç. Düşün kapısı gündüze ve geceye, denk olan bu harap kervansarayı, sultandan sonraki sultan tüm ihtişamıyla sayılı saatini harcayıp gitti yoluna. Ömer Hayyam. Artık hikayemizin sonuna geliyoruz. Richard, Mike ve Ragnar Aralık ayının başında İngiltere'ye geri döndüler. Robert, Moss ve ben onları karşılamak için yola çıktık. Yolda trafiğe yakalandık. Rıhtıma vardığımızda Land Rover gümrüğü çoktan geçmişti. Yolcularımızı sıcak bir şekilde karşıladık ve hiçbirinin kötü durumda olmaması bizi rahatlattı. Biraz yorgun görünmelerine rağmen moralleri çok iyiydi. Ama yeterince dinlenememişlerdi. Çünkü alınan eşyalar temizlenmiş, hesaplar gözden geçirilmiş, arazi defterleri kontrol edilmiş ve filmler düzenlenmişti. Bir gezinin tam sonuçlarını elde etmek bazen yıllar sürebilirdi ve bizimki de bir istisna değildi. Kış boyunca elde ettiğimiz sonuçları değerlendirmek ve geçici bir rapor yazmak için sıkça görüştük. Bitirdiğimizde hepimizi sıcak bir tatmin duygusu kapladı. Maymun dizin yerini tam olarak saptamış ve tüm zorluklara ve engellere rağmen araştırmıştık. Vadide bulunan çok sayıdaki kaleye Alamut, Lamasar, Şirku ve Nevizar Şah gibi gitmiştik ve ilk defa vadinin tarihsel topografisinin tam bir tarifi elde edilmişti. Bunlara ek olarak Samiran'daki büyük hisarları araştırmış ve daha önce Batılılar tarafından hiç gidilmemiş Aşkavar ve Deylem vadilerine girmiştik. Buralarda kayıp şehirler ve bazıları milattan önce 1000 yılına kadar giden geçmiş medeniyetlerden kalma çanak, çömlek ve bronz örnekleri bulmuştuk. Aynı zamanda o bölgelerde yaşayan insanların yaşam tarzları üzerine kafa yormuş ve müziklerini, geleneklerini ve törenlerini incelemiştik. Bunlar elimizdeki somut sonuçlardı ve insanlığın kültür haznesine bir şeyler eklemiş olabilirdik. Ama tüm bunların bu 7 kişi için anlamı neydi? Belki de hepimiz farklı cevaplar verebilirdik. Kendi adıma gerçek geçmişe gittiğimi ve geçmişin bana şu ebedi gerçeği öğrettiğini söyleyebilirim. Dünyayı hükmeden ve kutsal olan şey, güç, benim gözümde Samiran ya da Maymun dizin kalıntılarıydı. Değildir. Asıl hükmeden insan duygularının sıcaklığı, arkadaşlık ve bir şeyler yapıp devam ettiren insanlara duyulan saygıydı. Bu belki de bir insanın öğrenebileceği en önemli dersti. Ek 1. Hasan Sabbah ve Nizari İsmaililileri. İsmaililer adlarını milattan sonra 763 yılında ölen İmam Cafer'in oğlu İsmail'den alıyorlardı. Haşhaşilerin torunları olan günümüz Nizari İsmaililileri Afrika parantez içinde Mombasa ve Hindistan'da parantez içinde Bombay yaşamaktadırlar ve başlarının adı Aga Khan'dır. İsmaililer İslamiyet'in üç kolundan biri ve aynı zamanda İran'ın resmi inancı olan Şii mezhebinin bir dalıydı. Basitçe açıklamak gerekirse Şiiler Hazreti Muhammed'in kızı Fatma ile evli olan ve aynı zamanda dördüncü halife olan Ali'nin ailesinin takipçileridir. Onlara göre Ali tek meşru halife ve soyu da peygamberin gerçek neslidir. Yalnızca onlar Hazreti Muhammed'in maddi ve manevi dünyasına yakındırlar. Ali 661'de öldürüldü ve yerine geçen Hüseyin fikirlerini anlatırken rakibi olan Yezid'in ordusu tarafından öldürüldü. Savaş olmasını istemeyen diğer kardeş Hasan ise halifelik hakkından vazgeçti. Medine'ye geri döndükten 8-9 yıl sonra öldü. Ama çoğu insanın inancına göre düşmanları tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. İslam dünyasının çoğunluğunu oluşturan Sünniler, bu mevkiye gelen kişinin Kureyş kabilesinden olması zorunluluğuna rağmen sonradan gelen halifeleri itirazsız kabul ettiler. Şiiler ise bunu reddettiler ve bu mevkinin Allah tarafından ilahi adaletin bir sonucu olarak Muhammed'in neslini temsil eden kişi olan Ali'ye verildiğinde ısrar ettiler. Aslında tamamen kişisel ve kalıtsal görünen bu ilkenin arkasında yaralanan ulusal duygular da yatmaktadır. İranlılar İslam'a girişi, örneğin Suriye Hristiyanları gibi istekle kabul etmemişlerdir. Ayrıca Hristiyanlığın kendinden önceki inanç şekillerinden bir şeyler alması gibi İranlılarda aslında sıkı sıkıya bağlı oldukları İslam öncesi inançlarından bir şeyler alarak Müslüman olmuşlardı. Şii dünyasının birleşmesi de hallolması zor bir sorun olarak ortada durmaktadır. Şii bir gruba göre Ali'nin soyundan gelen 12 imam vardır. 12. imam olan Muhammed 870 yılı civarında ortadan kaybolmuştur ve hala hayattadır. Bir gün tekrar ortaya çıkacak ve Şii inancını tüm dünyaya hakim kılacaktır. İsmaillere göre ise İmam Cafer'in oğlu olan İsmail kendisine kalan mirastan haksız bir şekilde mahrum edilmiştir. Onlar için 7. imam Musa değil İsmail'dir. Daha sonra İsmaillerde farklı insanların halife olduğunu savunan gruplara ayrılmıştır. Bu tarz dinsel görünümlü farkındalıkların ardında aslında politik etkenler de vardır. İsmail'in 5. kuşak torunu 909 yılında Tunus'ta Fatimiler olarak bilinen bağımsız bir devlet kurmuştur. Fatimiler halifeliğin başkenti olan Bağdat'ı almayı amaçlamışlar ama başaramamışlar ve Mısırlıları yenmekle yetinmişlerdir. Ancak Fatimililerin sırf varlığı bile İsmailizme büyük bir güç vermiştir. İsmailler aynı zamanda Şii inancının pek de somut olmayan yanlarını sistematize etmiş, onu yaşayan ve rasyonel bir inanç sistemi haline getirmiştir. Bir reform hareketi olmuşlar ve bu yüzden Ortodoks İslam'ın düşmanlığını kazanmışlardır. 11. yüzyılın ortalarına doğru ise Fatimi devletini kuran ve yaşatan enerji ve dirilik zayıflamaya başlamıştır. Eğer İsmailler düşmanlarının saldırılarına karşı durabileceklerse bu yalnızca istisnai yeteneklere ve çapa sahip bir liderin öncülüğünde mümkün olacaktı. Hasan Sabah'ın günü gelmişti. Nasıl bir adamdı? Olağanüstü yeteneklere sahip olduğu şüphe götürmezdi. Entelektüel, acımasız, kafasında bir vizyon olan ve doğal bir pratik hisse sahip biriydi. Luther ya da Calvin gibi bir reformcuydu ama onlardaki doğruluk anlayışı onda yoktu. Gücü sadece sahip olmak için seviyor ve amacın aracı doğrulandığına kesin olarak inanıyordu. Çok benzediği Rönesans dönemi prenslerinin toplumsal değerleri küçümseyen acımasız yanlarını seyretmeye çalışan sanatlara uzaktı. Politik oportunizm ve askeri strateji anlamında büyük Frederick'e benziyordu ve bu Prusya kralı gibi az zamanda çok şey yapmıştı. Herhangi bir durumda ailesine karşı bile merhamet ya da şefkat gösterdiğine dair hiçbir iz yoktur. İki oğlunu idam ettirmiş, karısını ve kız kardeşlerini de sürgüne göndermiştir. Dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş, müzik ve şarap dahil insana haz veren ya da eğlendiren her şeyden uzak durmuştur. Bu açıdan yaptığı her şeyi yıkan Hülagü Khan ve Moğollardan bütünüyle farklıdır. Otoriterdi ve kişi kültürünün Führer düşüncesi gibi doğruluğuna inanıp bir 20. yüzyıl tirani gibi bu düşüncenin propagandasını yaptı. Güce kesin olarak sahip olmak için takipçilerinden kör bir itaat istedi. Ancak istediği tek kendisinin güç sahibi olması değildi. Toplumsal güç de önemliydi. Nizari felsefesi hiyerarşiye uygun bir şekilde tüm topluma benimsetiliyordu. Amacı İsmail toplumunu Fatimilerin yıkılmasına neden olan yozlaşmayı koşullayan etmenlerden arındırmaktı. Bunun için en uç yaşam biçimi olan Püritenizm esas alınıyordu. İnanç yalın, kesin, insana tamamen nüfuz eden, talim doktrini esas alan ve itaati öğretir tarzda benimsetilmeliydi. Şiilik ve İslamiliğin inancı imamlık mertebesinin otoritesi üzerinde temellendiren bu temel ilkeleri Hasan Sabbah'ın ellerinde ölümcül bir silaha dönüştü. gerçeğe ve mantığa dair yazdığı dinsel yazılarda, şiirlerinde gerçeğin mantıkla bozulması konusunda en az Sünniler kadar akıl dışı davrandığını ve kendi doktrini olan imamlığın kesin otoritesinin tek geçerli yol olduğunu öne sürüyordu. 1095 yılında Mısır halifesinin varisi olan Prens Nizar'ın ortadan kaybolmasından sonra imam olabilecek birinin kalmaması Hasan için büyük bir lütuftu. Kendisi tarafından belirlenip ilan edilecek bir imam bulana kadar lider ve yüce öğretmendi. Nizar'ın bir oğlunun Mısır'dan gizlice çıkarıldığına dair ve Alamut'a götürülüp Hasan'ın korunması altında yeni bir imam olarak yaşamını sürdürdüğüne dair bir hikaye de vardır. Bu gelişme Hasan'ın otoritesini kesinlikle arttırmıştı. Ancak Yuvanni bunun tam tersini düşünmektedir. Hasan'ın ölümünü anlatırken Buzurg, Ümmet ve diğer üç generale yeni bir imam gelip krallığına hükmetmeye başlayana kadar uyum içinde davranmalarının söylendiğinden bahsetmiştir. 1164'te ikinci Hasan kendini imam ilan etmişti ama Hasan Sabah olayların bu yönde gelişebileceğini tahmin edememişti. Hasan yeni bir imam gelinceye kadar kendi kesin otoritesinin geçerli olduğunu savunmuştu. Sonrasında ise Prens Nizar'ın torunlarından dini kuralları reforme ederek güçlenecek, atak ve kendine güvenen biri olarak ortaya çıkacak ve Nizari İsmaililerin Selçuklu Türkleri ve Sünniler karşısında sıkı ve kapalı bir topluluk haline getirecekti. Ancak bu düşünce gerçekleşmedi ve İsmaililer merkezleri Deylem ve Rudbar, Kuhişhan, Fars ve Suriye olmak üzere çeşitli kollara ayrıldı. Uyguladıkları suikast yöntemleri sonrasında kendilerine daha da ağır saldırılar yöneltilmesine neden oldu. İsmaililere doğru yaşanabilecek olası yakınlaşmalar geri çekildi ve Şahdis Hisarı'nın Selçuklular tarafından yeniden ele geçirilmesi büyük bir gerilemeyi başlattı. Artık Hasan'ın düşüncelerinin ve öğretisinin İslam dünyasını ve hatta İsmaililer'i bile birleştiremeyeceği açığa kavuşmuştu. İlk zamanlardaki canlılık gitmiş ve bir daha ele geçmemişti. Geleneklerin gücü çok fazlaydı ve Buzurg Ummed'in yönetime gelmesiyle Nizariler üstlerindeki devrimci hareket damgasından sıyrılıp göreli de olsa bir durgunluk dönemine girdiler. Ancak devasa İslam dünyası Nizarileri tehlikeli kafirler olarak görünmeye ve bu topluluğun varlığını tehdit etmeye devam ettiler. Nizarilerden duyulan korkunun ve onlara karşı duyulan nefretin boyutlarını anlamak için Haşhaşi kalelerinin düşmesi haberinin Müslüman dünyasında yarattığı sevince bakmak yeterlidir. Bu korku ve nefretin kaynağı neydi? Tek neden suikastlerden. Daha önce bu ölçüde ve politik bir silah olarak hiç kullanılmamışlardı. Duyulan aşırı korku ya da bir meydan savaşında, ki bundan hep kaçınmışlardı, Nizarileri yenmenin imkansızlığının yarattığı umutsuzluk değildi. En önemlisi kurdukları düzenin ve kuralların Nizariler tarafından bozulma tehlikesiydi. İslam dünyasının geri kalanı, Hasan Sabah'ın gerçek amacının inancını ve düşünceleri onların üstünde hakim kılmak olduğu düşünüyordu. Temelde bu bizim batıda yaşadıklarımıza benzer bir din savaşıydı ve eğer bir yargıya varılacaksa olay öncelikle bu temelde değerlendirilmeliydi. Hasan Sabah'ın karakteri ve o dönemin özellikleri ve yaşanan gerilimler olayların gidişatına yön vermişti ve İslam'ın zayıfladığı ve içten parçalandığı bir dönemde birçok İsmaili'nin güçlü liderlik, düzen ve disiplin altındaki Nizari İsmaililiğinin şiddetle ihtiyaç duyulan barış ve birliği getireceğine inandıkları da inkar edilemez. İran'da daha sonradan hüküm süren inanış şekli Nizarilerin çok etkisinde kalmıştır. Nizari İsmaililer günümüzde Aga Khan'ın önderliğinde yaratıcı ve yaşamsal önemdeki özelliklerini korumaya çalışmaktadır. Bakış açımızın doğruluğunu yitirmek istemiyorsak onları hiç unutmamamız gerekir. Ek 2. Elburz dağlarındaki Rudbar gölgesinde bulunan Alamut, Rud Vadisi'nin bazı coğrafi özellikleri. Yazan Colin Vogue. Tahran'dan yalnızca 120 kilometre kadar uzaklıkta olmasına rağmen sessiz ve sakin Alamut Kalesi'nin tam bir yüzey planı veya haritası bulunmamakta ve bölgeye hala katırla gidilip gelinmektedir. Bu yalıtılmışlığın iki ana nedeni vardır. Birincisi, Elburz dağlarını oluşturan kayalar ağırlıklı olarak 3. zamana aitlerdir. Ve jeologlar bu genç tabakada petrol çıkma şansının çok az olduğunu tespit etmişlerdir. Petrolün ekonomideki yeri çok ileri olan İran'da en temel ekonomik yatırımlardan biri yeni petrol kuyuları açmak olduğundan petrol çıkarılamayacağı belli olan Elburz Dağları büyük oranda ihmal edilmiştir. Alamut bölgesinin böylesi yavaş gelişmesine neden olan ikinci etkense yüksek dağ sıraları arasında bulunması ve Elburz Dağları'nın zorlu yapısı ve inanılmaz diklikteki eğimleriydi. Bu zorluk özellikle dağ sırasının en dar ve en yüksek yeri olan Hazarların güneyinde daha da belirgindi. Hazarları merkezi İran platosundan ayıran ve Alamut'un da bulunduğu dağlık alan yalnızca 80 kilometre genişliğindeydi. Dağların yüksekliği sıklıkla 3000 metreyi aşıyordu ve en yüksek dağ sönmüş bir volkan olan 5400 metre yükseklikteki Demavend Dağı'ydı. Alamut Vadisi'nin doğu sınırı olan Alamkuh ve Tahtı Süleyman'ın birleştiği dağ da 4500 metrenin üstündeydi. Ve bu dağın hemen yanında Alamut Rud'un çıktığı kaynak vardı. Bu akıntı hızlanarak Nevizar Şah Kalesi'nin eteklerindeki Garmrud'da 1650 metre akıyor ve sonra 40 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğindeki bir vadi boyunca batıya ilerliyor. Güney ve kuzeydeki dağlar Talikan'la Şirkuh Kalesi'nin görülebildiği geçitte birleştiği yere kadar dağların yüksekliği 3000 metreye kadar yükseliyordu. Vadinin doğuda Garmrud ve batıda Şirkuh arasında kalan bu bölümü kuzey, doğu ve güney yönlerinden dağlarla kuşatılmıştı. Ayrıca 3000 metre derinlikteki Şirkuh geçidi kış ve sonbahar mevsimlerindeki yoğun yağışların neden olduğu sel suları yüzünden yılın yarısında geçilmez bir durumda olurdu. Bu açıdan Alamut Rud doğal bir muhafız görevi görüyordu. Ayrıca batıdaki girişi koruyan Şirkuh Hisarı ve doğudaki dağlarda bulunan geçitleri gözleyen Nevizar Şah Kalesi'nin de vadinin genel güvenliğini sağlamada temel bir rol aldığı çok açıktır. Bu iki hisarın arasında eğer çok verimli değilse bile en azından çevreye göre daha düz ve su açısından zengin bir arazi vardı. Ve bu alan Haşhaşilerin güçlü kaleleri ve dağ duvarları tarafından korunan tarımın bel kemiğiydi. Jeoloji. Aslında Alamut Rud, Elburz Stratası'ndaki parantez içinde tabaka, aşağı kıvrımlardan ya da sink line'lardan biri kullanıldığı için kendi vadisini çok fazla oymamıştı. Genç strata'nın büyük bir kısmı sıkıştırılmıştı ve bu yüzden aşağı kıvrımlarda sertleşmiş, yukarı kıvrımlarda da zayıflayıp daha yaşlı kayaları ortaya çıkarmıştı. Bu nedenle bölgenin en yüksek yerlerinde özellikle de Garmrud'un doğusunda Devonyen dönemine ait kayalar ortaya çıkmıştı. Alamkuh, Tahtı Süleyman bölgesinde ise daha eski Kambriyen kayaları ortaya çıkmıştı. Ancak Alamut Ruda paralel giden dağlardaki kayaların çoğu yeşil Ekuen volkanik kayalarıydı. Ve bu dağları çıplak, uçurum, tarımsal açıdan yoksul sarp yükseltilere çevirmişti. Doğu batı doğrultusundaki Ekuen volkanik sıralarının arasında kırmızı Miosen kum taşı konglomera yoğun olarak bulunuyordu. Bu taş türü Garmrud'un batısından itibaren aşağı kıvrımlı vadinin aşağı kısımlarının çoğunu kaplıyor ve bazı yerlerde buna alternatif olarak çakıl taşı ve kum taşı şeritleri göze çarpıyor ve tüm bunlar vadinin genel görüntüsünü veriyordu. Üstelik bu tabakanın dik bir eğilim oluşu. Yerlerde küçük yükseltiler de oluşabiliyordu. Bu yükseltilerin bazıları çevreleyen düzlükten 300 metre kadar yükselebiliyor ve arkadaki volkanik tepelerden gelen akıntılarla bloklara ayrılabiliyordu. Bu da Maymun Diz ve Alamut'un inşa edildiği alanlara benzer yeryüzü şekilleri ortaya çıkarabiliyordu. Bu nokta açıklanmadan önce iki jeolojik şeklin ilginç olduğunu söylemek gerek. İlk olarak Miosen konglomerası ile Ekuen volkaniği arasında tabakanın Oligo-Miosen kireç taşı olmasıydı. Bu kale yapımı için gereken kirecin konglomera yükseltilerinden kolayca elde edilmesini sağlıyordu. İkincisi ise Andes çevresiyle Alamut'a kadar Oligo-Miosen tortu kayaları boyunca uzanan lavdan bir set olmasıydı. Bu lav seti Alamut Boğazı'nın kuzeyindeki tepeyi oluşturmuştu ve kayadaki kendiliğinden deformasyonlar 15 x 7,5 ve 7,5 ölçülerinde tuğlalar meydana getirmişti. Bu tuğlaların kullanıldığının en açık kanıtı Alamut'un güney yüzündeki taht odasının altındaki tuğladan bölümdü. Ve kuzey tarafında da bir kanalın üstüne yapılmış bir köprüde de yine bu tuğlalar kullanılmıştı. Yarbay J. Schell'in Alamut tarifi gidebildiği yere kadar tamdı. Alamut gerçekte Gazun Khan köyünün 3,5 kilometre kadar kuzeyinde yalnız duran çırılçıplak son derece dik bir kayaydı. Ama kayalık Schell'in tarifindeki gibi 70 değil 240-270 metre yüksekliğindeydi. Belki de Schell referans noktası olarak düzlüğü değil boğazı seçmişti. Kale her açıdan hakim konumdaydı. Doğuda Nevizarşah ve batıda Şirkuh görünüyordu. Lav setinden çıkarılan tuğlaların yapılarda kullanıldığını söyledik. Bu setin kuzeyinde ve batısında ise harç olarak kullanıldığı kesin olan Oligo-Miosen kireç taşlarından oluşan bir kaya vardı. Ancak kalelerde gördüğümüz kalıntıların çoğu Alamut'un kendi taş ocaklarından çıkarılan kum taşı molozlarından oluşuyordu. Bu ocaklar eşyaları depolamak için ya da mezar olarak kullanılıyor olabilirlerdi. Bu belki de kuzeydoğu yüzündeki düzgün şekilli oyukları açıklayabilirdi. Oligo-Miosen harçla bir arada tutulan moloz yapıda kullanılmıştı. Örnek olarak iç kalenin güneydoğu kulesi gösterilebilir. Burada molozlar büyük bir özenle kullanılmıştı ama taht odasındaki molozlar da o ölçüde acele ve özensiz kullanılmıştı. Ve büyük ihtimalle farklı bir dönem ürünüydü. Jeolojik özellikleri açısından Maymun Diz ve Alamut arasında şaşırtıcı benzerlikler yapılabilir. Alamut'taki gibi Miosen konglomera yüksekliklerinden yararlanılmıştır. Ancak Maymun Diz'in 300 metre derinliğindeki yüzey yüzü doğal bir çökme eğilim değildi. Ancak bir fay hattını karakterize edecek kadar dikti. Maymun Diz yaklaşık 30 metre genişliğindeki bir platformun her iki yanında bulunan 300 metre yüksekliğindeki uçurumlarla Horst benzeri bir yapıya sahipti. Maymun Diz kanallarla birbirinden ayrılmış ve yağmur yağdığında birer şelaleye dönüşen payandalarla gerçekten de vadinin üzerinde devasa gotik bir katedral gibi yükseliyordu. Maymun Diz konglomerası yapısındaki yüksek kireç miktarıyla da dikkat çekicidir. Bu kireç taşınmış ve yapı ve harç işlerinde çimento maddesi olarak kullanılmıştır. Konglomeradaki toprak altındaki suların yarattığı erozyonun yoğunlaşmasına neden olmuş ve bu Maymun Diz'in bir kısmını şimdi yarasalar tarafından yurt edinmiş bir mağaralar ağına dönüştürmüştür. Bu mağaraların hepsi güney yüzündedir. Bu yüzden herhangi bir mağara suyu akarsa çöküntüye doğru iner. Kırılmış güney yüzüne varırdı. Ama her ne kadar erozyona karşı zayıf bir yapısı olsa da konglomeradan bu kadar büyük bir mağara sisteminin çıkması olağan dışıydı. Böylesi büyük ölçekli bir çözülmeye yol açabilecek. Örneğin Çedar mağaralarındaki kadar büyük kireç yatakları olmadığı halde mağaraların boyutları Çedar'dakiyle aynıydı. Duvarlardaki çok sınırlı perde benzeri ilaveleri saymazsak stalagmit ya da stalaktit yoktu ve var olan herhangi doğal bir mağara formasyonu mağaraların etrafındaki ve içindeki tuğla işlemlerinin de gösterdiği üzere ciddi anlamda kurcalanmıştı. Mesele mağaraların ne kadar zaman öncesine dek doğal kalabildiği ve ne zaman insan eliyle değiştirildiğiydi. Mağaralarda insanların ikamet ettiğinin çanak, çömlek ve harç kalıntıları gibi her ne kadar bunları mağaranın doğal kireç yapısından kaynaklı dökülmelerden ayırt etmek zor olsa da birçok kanıtı vardı. Kalenin bulunduğu alanın mükemmelliği ve kayalığın sahip olduğu ciddi savunma potansiyeli fark edildikten sonra yapay bir geliştirme çabasının başlamış ve mağara sisteminin genişletilmiş olması mümkündü. Bu iş Maymun Diz'deki konglomeranın yapısından kaynaklı oldukça kolay olmuştu. Çakıl taşları sert bir şekilde sarılmamıştı ve tüneller çakıl taşlarını kalıptan ayırabilecek çok basit bir aletle bile kazılabilirlerdi. Bu yolla yapılan kazıların derin mağaralar kullanışlı hazine odalarına dönüştürülmüştü. Ayrıca kuşatma zamanlarında su depolama işlemi için de kullanılabiliyorlardı. Kalelerin Moğollar tarafından tamamen yıkılmasından sonra bu mağaralar su erozyonuna terk edilmişlerdi. Akıntılar zemini aşındırmıştı ve mağaraların tavanlarının çökmesi riskini ortaya çıkarmıştı. Bu yüzden mağara sisteminin günümüzdeki hali oldukça tehlikeliydi. Süreklilik arz eden doğal çözülme köylüler tarafından da doğrulanmıştı. Eskiden burada daha büyük mağaraların olduğundan ancak artık bunlara ulaşılamadığından bahsettiler. Elimizdeki kanıtlar bu bölgedeki kalenin her anlamda önemli bir kale olduğunu gösteriyordu. Kayalıktaki tuğla işleri ciddi bir emek gerektiriyor ve o dönem Alamut'ta iktisadi ve politik açıdan güçlü bir hükümdarlığın olduğunu gösteriyordu. Buranın Moğolların 12. yüzyıldaki fetihlerinin önündeki son engel olmasına şaşmamak gerek. Hülagu Khan, dağlık bir bölgenin derinliklerinde bulunan bir vadiye, Moğol atlılarının tırmanamayacağı kadar dik ve o bölgede çok iyi savunulan ve birlikte hareket eden kalelere saldırmak konusunda kesinlikle isteksizdi. Bir yandan farklı fiziksel, jeolojik ve iklimsel özellikler ve diğer yandan kale yöneticilerinin yerleştirdiği tarımsal ve ev merkezli ekonomi arasındaki ilişki de önemliydi. Jeolojik özelliklere gelince, Alamut, Rut, Miose konglomerasındaki aşağı kıvrımın hizasına gitse de sonrasında birden dik bir açıyla kuzeye döndüğünden ve ana dağ sırasını olağanüstü boğazlar yaratarak geçip Hazar'a döküldüğünden. Böylesi faktörlerin nehrin aşağı taraflarında önem taşıdığına şüphe yoktu. Ancak Şirkuh boğazının etrafında kırılma hayati bir önlemdi. Kırılmaların ana nedeni dar oligosen kireç taşı tabakasının dağının yayılımıydı. Alamut'un Badaşt ve Şahrak arasındaki bölümünün kuzey kıyısındaki Şirkuh boğazının doğusunda kireç taşlarının kuzeye doğru eğildiği görülebilir. Bundan dolayı boğaz karakterinin görece az gözlemlendiği, burada bile nehir sinikal eksenin güneyindedir. Bunu kuzey kıyısındaki oligosen kireç taşıyla aynı seviyede götüren genç miosen tabakanın varlığının neden olduğu bir çatlak takip eder. Dördüncü jeolojik dönemde oluşan yataklar bölge ekonomisinde önemli bir rol oynamakta ve Elbruz dağlarında bu örneklere yoğun olarak rastlanmaktadır. Bu jeolojik yapı nehrin yukarısındaki herhangi bir boğaz bölgesinin karakteristik özelliğidir. Boğazlar hem hacmi sınırlayarak hem de nehrin enerjisini taşıyarak birikmeye neden olurlar. Nehir bir boğaz oluşturmadan önce dağlar bir gölü sarabilirdi. Çünkü ancak önce kuru bir alan olsa da dağların yükselme hızının nehrin aşındırma hızını aştığı yerlerde göller oluşabilirdi. Rudbar'da bulunan 4. dönem yatakları açıkça iri taneli miyosen kum taşının hızlıca birikmesinin ürünüydü. Hem renk hem de bileşim olarak neredeyse aynıydılar. Ancak aralarında fark da vardı. 4. zaman kayalarına ait yatak düzeyleri, miyosen sıralarının sinikal yapılarına bağlı eğimlerde kontrast oluşturuyorlardı. Kalar Daş'taki gibi 4. zaman örneklerinin düz yüzeyleri bu bölgede tarıma çok elverişli araziler yaratmıştır. Ancak nehir seviyesinin çok üstünde olduklarından Alamut Rud Vadisi'ndeki bu araziler yeterince sulanamamakta ve iri taneli konglomera toprağı yalnızca düşük ölçekli tahıl üretimi için kullanılmaktadır. Aslında yatak her zaman dümdüz bir özellik göstermektedir ve yer yer 2-3 derecelik bir açı yapar. Aslında iki grup 4. zaman örneği vardır. Ana akıntıya bağlı olan yataklar ve eğimli yataklar ilki nehrin aşındırıcı etkisinin ilk dönemlerinden, ikincisi de o aşamada var olan ırmak kollarının yelpazelerinden kalmıştır. Bu yelpazeler daha yağışlı kuzey dağlarından gelen kısa ve hızlı akıntıların getirdiği maddelerden oluşmuştur. Belli bir buz döneminden sonra eriyen sular da böylesi bir işlemi hızlandırabilir. Ayrıca bu yelpazelerin nehri güneye doğru sıkıştırma etkisi de vardır ve bundan dolayı kuzeyde görülen teraslar Şahrak'taki gibi yüksek ve kurudur.